Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Sezgisel Beslenme kitabının yazarları Evelyn Tribolli ve Alice Resch, yaptığımız her diyet için sık sık uçak yolculuğu yapanların kazandığı gibi uçuş mili puanı kazansaydık, çoğumuz çoktan aya kadar gidip dönecek puanı biriktirmiş olurduk. Diyetlerin neredeyse %95'i başarısızlıkla sonuçlandığı halde suçu genellikle diyette değil, kendinizde ararsınız diyor. Ben Azal Sipahi. Mental Culturist'in bu bölümünde diyet kültürünü konuşacağımız konuğum, anti-diyet yaklaşımı benimseyen uzman diyetisyen Begüm Beste İlgün. Hoş geldin Begüm, nasılsın?
Hoş bulduk Azal, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Öncelikle hem beslenme şekli hem de kısıtlama biçimi olarak diyet nedir'i bizim için tanımlar mısın?
Diyet, sözlük anlamı olarak yediğimiz yiyecekler ve içtiğimiz içeceklerdir. Ancak diyet kültürü bağlamında ele alacak olursak, belirli bir amaç için düzenlenmiş bir beslenme programı olarak düşünebiliriz. Ve yine diyet kültürü bağlamında bu aslında genelde kilo kaybı amacıyla oluyor. Diyet gelenekten, kültürden, dinden, sosyoekonomik durumdan, hastalıklardan, trendlerden, her şeyden etkilenebilir ve bu çerçevede şekillenir.
O zaman bir de diyet yapmanın kısa bir özetini, diyet yapmanın tarihini birazcık anlatman mümkün mü?
Tabii, hayatımıza yeni bir kavram değil. Antik Yunan'a dayanan bir tarihi var diyet yapmanın. Sakinlik amacı için yiyecek alımının modifikasyonu söz konusu. Tabii şu an moda olan vücut algısı söz konusu değil orada, işte popom şöyle olsun böyle olsun yerine aslında biraz daha doğurgan dediğimiz vücut algısı, daha kadınların daha şişman görünüme sahip olduğu vesaire bir durum var. O yüzden zayıflık amacıyla değil ama ahlaki olarak belirli bir erdeme ulaşma amacıyla takip ediyorlar diyeti.
Yani irade söz konusu gibi bir şey mi?
Kesinlikle.
Yani böyle iradeli bir insan olmanın kanıtı işte beslenmenden kısıtlamak.
Kesinlikle.
Gibi bir şey.
İşte şarabı azaltacak vesaire, belki de orada ahlakı artık neyle ilişkilendiriyorsa erken dönemlerde bu söz konusu. Nitekim tam da bunun devamında Hristiyanlığın erken döneminde yine var. Burada da holy anoreksiya dediğimiz bir durum var. Bu zayıflığın işte elini eteğini dünyadan çekmenin, dünyevi zevklerden çekmenin, ki yemek de elbette buna dair. Çünkü yemek de çok belirli bir zevk kaynağı. Yemek yememenin, ibadet yapmanın sana getirdiği bir kazanım var. Bu görünüm, holy anoreksiya görünümü, orada da moda olan bir görünüm. Sonra devamında geldiğimizde aslında orada şekillenen bir iyi kötü yiyecekler, yine yiyeceklerin ahlakla ilişkilendirilmesi durumu ta Hristiyanlığın erken döneminde artık hayatımıza yavaş yavaş girmiş oluyor. Ama 1800'lü yılların artık ortasına geldiğimizde ideal görünüm zayıflık görünümü. O Victorian anoreksiya dediğimiz o Victorian dönemde gerçekten insanların ahlak anlayışının değişmesiyle, o korseli kıyafetlerin artmasıyla, o belin iyice böyle oturacak bir kıyafet giymen gerekliliğiyle zayıf olman gerekliliği biraz daha ortaya çıkan bir şey gibi. O heroin chic dediğimiz 90'lar dönemine kadar uzanan modanın aslında kaynağı 1800'lü yıllar olarak görebiliriz. Yani hep kendini tekrarlıyor.
Evet.
O zaman ortaya çıkmış ama yine belirli şeylerde devreye giren bir sistem var. Ama ilk, eğer hani şimdi 20. 21. yüzyıla bakacak olursak, bir levazımatçı amcamız var. Kendisi öyle ya da böyle ben bir diyet yapacağım ve bu diyet işe yarayacak gibi bir şekilde ortaya çıkmış. Sebze tüketimini arttırdı, şarap tüketimini biraz daha kısıtladı, karbonhidrat tüketimini biraz daha azalttığı bir diyet de ortaya çıkmış. Banting hala bile kitabı basılıyormuş, öyle bir durumda yani. Ama sonra 1900'lü yıllarda, 1920'de bir kadın doktor, Lulu Hunt Peters, first weight loss dediğimiz artık o kilo kaybını tamamen hayatımıza sokan, bunun modasını ortaya çıkaran bir kitap yazıyor ve o zamandan beri biz de haşır neşiriz.
Peki Lulu Hunt Peterson'ın kitabına kadar bu kalori sayma durumu var mı? Kalori saymayı mı öğretiyordu o kitapta? Tam olarak neydi?
O ilk kalori counting, aynen öyle, kalori saymayı ilk ortaya çıkaran kitap o. Öncesinde kalori sayma kavramı pek yok. Hayatından belirli şeyleri çıkarma üzerine kurulu. Ama sonra işin kalorisiymiş, işte kaloriler ne yaparmış gibi şey, Lulu Hunt sağ olsun, o zaman hayatımıza giren bir kavram.
Buradan öyle şey gibi oldu değil mi? Bridget Jones'un girişinde de kaloriler yazardı ya, böyle her günlük
entresini. Bridget Jones'u tekrar tekrar izlediğimde ki çok severdim hani eskiden vesaire ama şişman değil o kadın. Hiçbir şekilde şişman değil. Hani zaten şişman ya da zayıf kavramlarını öncelikle şu an belki de kullanıyorum diye dinleyicilerin kafası karışabilir ama bunlar öyle ayıp, yasak, şişman demek kötü bir şey değil. Şişman insan şişman insandır ama şişmanlığa bakış açımız toplumda maalesef kötü bir bakış açısı olduğu için bunu ayıplı bir şey gibi görüyoruz. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Bunu baştan söyleyelim. Tetikleyici bir içerik olabilir belki bazı insanlar için ama Bridget Jones şişman değil.
Ve onun aslında o günlük entrilerinden de bu kalori kısmını ve diyet kültürünün belki de işte ne kadar hayatını ele geçirdiğini anlayabiliriz. Peki içinde yaşadığımız bu diyet kültürü nedir? Diyet kültürünün tanımını yapar mısın? Onu nasıl tanımlayabiliriz kısaca?
Diyet kültürü sağlık ve güzelliği incelikle eşitleyen, yiyecekleri ve yemek yemeyi ahlakla ilişkilendiren, sosyal olarak inşa edilmiş ve şartlandırılmış inançlar sistemi. Bir beden tipi diğerinden kesinlikle daha üstün. Hangi beden tipinin üstün olacağı ise trendler çerçevesinde zaman içerisinde değişiyor. Ama mutlaka dışlanan, mutlaka yüceltilen bir grup var. Yaptığınız bütün eylemler, bütün girişimleriniz, her şeyiniz aslında bu kültürün bir oyunu olarak düşünebilirsiniz geriye dönüp baktığınızda.
Peki neden diyet yapıyoruz? Yani evet bu 1920'lere kadar olan kısmı anlattın ama peki o 20'lerden sonra yani bu diyet baskısı nereden kaynağını alıyor? Günümüzde ve hani günümüze kadar gelen dönemde 1920'lerden itibaren devam edelim. Ve hani güncel olarak da insanlar ne zamanlarda en çok bu diyet yapma baskısını, kilo verme baskısını hissediyorlar?
Bu zamana kadar konuştuğum bütün danışanlarımı ya da hayatımda yer alan bütün insanları düşünürsem kendimizi kandırmayalım. Sağlık aslında ikinci noktada devreye giren bir şey. Kimse ilk başta sağlıklı olmak amacıyla, daha iyi olmak amacıyla diyete başvurmuyor. Hepimizin ulaşması gereken bir görüntü var, olması gereken bir kişi var. Çünkü değer yargılarıyla çok sıkı bir şekilde ilişkilendirilmiş bir kavram. Az önce dediğimiz gibi ahlaklı olmakla, güzel olmakla, sağlıklı olmakla belirli bir beden tipini ilişkilendiren bir sistem içerisindeyseniz bunu düşünmemeniz, bunu yapmamanız gerçekten çok zor. Diyet yapmayan bir insan bile diyet kültürü davranışlarını hayatında uygular. Yemeğe dair belirli düşüncelere sahiptir ve bilip bilmeden bu düşüncelerle hareket eder aslında. İlla resmi olarak bir listeyi takip etmek, bir kısıtlama yapmak zorunda değil. Ama ertesi gün dengelemem lazım demesi dahi zaten diyet kültürünün bir eseri. Hepimiz hayatımızın belki de zorlu dönemlerinde de buna başvuruyoruz Hazal. Yani özellikle ergenlik döneminde bu üniversite sınavı vesaire liseden üniversiteye geçiş dönemlerinde çoğu insanın ilk diyet deneyimini yaşadığını gözlemliyorum. Çünkü yeni bir ortama geçilecek, yeni insanlarla tanışılacak. Sanki başka bir bedende olursam daha farklı değer görürüm. Başka insanlar tarafından daha iyi algılara maruz kalabilirim gibi düşünceler var. Ama hepimiz daha sonra fark ediyoruz ki en azından çalıştığım kişilerle diyebilirim. Bizim kendi algımız. Ha bunlar bize gökten zembille inmedi zaten doğru. İnsanlara yakıştırdığımız düşünceler, yargılanmaktan korktuğumuz, beni böyle görecek diye aklımızdan geçen bütün düşünceler bizde de var. Ama öncelikle niye kolektif olarak böyle bir kaygı yaşıyoruz? Aslında herkes başkası beni yargılayacak diye düşünürken kendini en çok yargılarken buluyor. Birazcık bunu fark etmek lazım. Yani çift yönlü ilerleyen bir şey.
Peki bu diyet baskısını en çok ne zamanlarda hissediyoruz? Hani seninle Artı 90'ın diyet kültürü videosu için de konuşmuştuk. Orada mesela işte senin söylediğin bir şeyler var. Evet, ergenlik, belki liseye başlayınca, üniversiteye başlayınca, başka hangi zamanlarda? Yaz gelirken, işte mezuniyet gelirken.
Birinin düğününe gidecekken. Ben kendi düğünüm demiyorum. Birinin düğününe gidecekken dahi. Çünkü orada seni arkadaşların görecek. Birileri görecek. Geniş aile üyelerin görecek. Akrabaların sana ne olmuş falan vesaire diyecek. Dediğin gibi işte anne olduğunda emziriyorsun. Menopoza girmeden önce. Hayatının önemli olarak addedebileceğin ve öyle de bir şekilde göz önünde olacağını düşündüğün her olay diyet yapmak için bir bahanedir aslında. 2 hafta sonra katılacağın öylesine bir etkinlik. Mesela ben YouTube çekimi yapacaktı diyelim diyet kafasında bir insan olsaydım. Şimdi ben YouTube'a çıkacağım. Belli 1 ay sonra olacak bu. O zaman bir detoks yapayım vesaire diyebilirdim. Böyle bir şey de olabilirdi. Beni göreceksin. İnsanlar beni görecek. Benim hakkımda bir düşünceye sahip olacaklar. Ve ben bu düşünceyi korkuyorum beni beğenmemelerinden, beni sevmemelerinden vesaire. Bu yüzden bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorum.
Peki mesela danışanlarınla konuştuğunda bu düşünceler ne zaman yerleşmeye başlıyor ve ne şekillerde yerleşiyor? Bu diyet kültürü düşünceleri onların algılarını ne zamanlarda şekillendirmeye başlıyor? Yani ben mesela işte o zaman da paylaşmıştım seninle. İşte 5 yaşındayken, 6 yaşındayken klozete oturduğumda işte bacaklarım o işte kalınlaştığında hayır derdim işte. En kalın bu kadar olmalı büyüdüğümde bacaklarım. Bundan daha kalın olmamalı falan. Yani ve bunu düşünürken 5 yaşındaydım. Peki ben nereden etkilendim? Nereden duydum? Nasıl oluyor? Anlatılanlar neler? Seninle paylaşılanlar neler? Senin deneyimin neler?
Tam olarak söylediğin gibi erken çocuk döneminde aslında hayatımıza giren bir kavram var. Benim de bu şekilde pek çok deneyimim söz konusu. Danışanlarımın da keza. Hani o yüzden hep sorduğum soru şudur. Hepimize yönelttiğim. Anneniz, anneanneniz, babanız, dedeniz, ailedeki herhangi bir kişi nasıl yaklaşırdı? Yemekle ilişkileri nasıldı? Diyet yaparlar mıydı? Diyet yapmasalar bile ödül ceza sistemi var mıydı belki de? Hani çikolatayı ancak iyi bir şeyler yaparsan yiyebilirsin. Eve almayız. Evde sadece şunlar olur. Dışarıdan yemek zaten yemeyiz vesaire vesaire. Bütün bunlar da belirleyici etmenler. Benim de hayatımda vardı. Ben çocukluğum boyunca zayıf olarak nitelendirilen, kilo alması gereken, bu zayıflık sanki annem babam bana şey anneannem dedem bakmıyorlarmış gibi bir algı mı oluştururdu belki de insanlarda. Çünkü şeydir. Çocukluk döneminde tombul olmak lazım, daha şişman olmak lazım, yanaklarımız al al olmalı. Ama artık daha büyüdüğümüzde o kiloları kaybetmeliyiz tabii
bir
ki.
Bir de şey olur ya, boy attıkça çocukluk kilosu gidiyor falan gibi bir şeyle. Ama aslında diyet kültürü mü yükleniyor, ne oluyor tam olarak
böyle
bir yandan
tabii
da?
Tabii ki vücudun değişiyor ve çocukluk gider de yani bu da ayrı bir şey. Hani çocukluk çağında bu kilo olayı da diyetisyenlere gitmek vesaire. Ya tamam, çocuğun beslenme eğitimi alması için kesinlikle çok önemli. Ama bizdeki yaklaşım da şey olmuyor ki, çocuğa da yine hadi kilo verdirelim oluyor. O çocuğa gerçekten besinlerle ilişkiler anlatılsa, zaten anne babanın besinlerle ilişkisi iyi olsa bu şekilde bir şey olmayacak. Ama bak sen bile hatırlıyorsun ve çok canlı bir şekilde hatırlıyorsun. Bacağım ancak bu kadar kalın olmalı. Neden 5 yaşında bir çocuk bunu düşünüyor? Şimdi bu Barbie furyası vesaire de var ya. Ha bilmiyorum, ben de küçükken Barbie ben böyle olmalıyım algısı yaratmıyordu, bunu itiraf etmem lazım. Barbie'yi çok idealize etmiyordum günün sonunda, beden şekli olarak gerçekçi değil çünkü. Ama pek çok insan için bu böyle. Barbie'nin vücudu çok ideal bir vücut, olması gereken bir vücut, bacakları vesairesi, ten rengi, saç rengi. Bu bile bir etkense, çocuğun oynadığı oyuncak bir etkense, televizyonda gördüğü bir şey, annesiyle kuaföre gittiğinde duyduğu bir şey, eve gelinen dergilerde gördüğü modeller, her şey bir etken. Havadan kapıyoruz açıkçası.
Peki sen de Kate Moss'un zayıflığını idealleştirmiş miydin zamanında?
Etmedim gerçekten. Ya belki de benim, bilmiyorum, biraz outlier kalabiliyorum o noktada. Ama ben hayatımda lise döneminde ilk Amerika'ya gittiğimde her gece 2'de McDonald's söylediğim harika bir dönem vardı. Sonra kilo alıp Türkiye'ye döndüğümde 3 hafta sonunda ailemin sen kilo almışsın dedikleri bir şeyden sonra net olarak bu böyle olmamalıydı o zaman. Ben zayıflığımla çok ailede takdir alıyordum. Zayıf olmak iyi bir şeymiş demek ki, ama kilo almak iyi bir şey değilmiş gibi bir algı o zaman net oturduğunu hatırlıyorum. Bir de baktığımda ben bilmiyorum, ulaşılabilir görmedim. Kate Moss'u ulaşılabilir görmedim. Bedenini de hiç, ha belki de bu da var. Mesela o kişi olmak o istiyoruz ama ona ulaşılabilir gördüğümüz noktası belki bedenimi değiştirebilirim noktası. Çünkü Kate Moss çok ünlü bir model. Hayat öyle böyle vesaire. Belki buna ulaşamayacağım için hayatıma neyi katabilirim? Ben diyette buluyorum. Bedenimi değiştirmekte buluyorum.
Yani o kontrol etme ihtiyacı belki de.
Kesinlikle.
Şimdi bölümümüz boyunca değineceğimiz, konuştuklarımızı destekleyecek bazı kavramları tanımlamanı isteyeceğim senden. Normal yeme davranışı, olumsuz yeme davranışı ve beslenme bozukluğu nedir?
Normal yeme davranışı dediğimiz şey aslında çok çeşitli. Ancak şunu söyleyebiliriz. Acıktığınızda yemek yediğiniz, tok olduğunuzda durduğunuz, esnekliğin içerisinde yer aldığı, gün boyunca belirli katı kuralları takip etmediğiniz ya da belirli şeyler planladığınız gibi gitmediği için kendinizi cezalandırmadığınız, suçlamadığınız, keyfin de işin içerisinde yer aldığı, hayatın akışı gibi mükemmel olmayan bir yeme davranışı aslında. Yani hep mesela sezgisel yemeyle de açılış yaptın. Sezgisel yemeden de bahsedeceğiz. Normal yemeğe en yakın yeme davranışı gerçekten sezgisel yeme. Çünkü biz vücudumuzda açlık ve tokluğu bildiğimiz sistemlerle doğuyoruz. Bir bebek ağladığında zaten acıkmış demektir. Ya bir gazı var ya başka bir şey var ya da sizden yemek istiyor. Bunu açıkça belli ediyor. Ya da doyduğunda yemek yemeyi bırakır, başka bir şeye devam eder gibi. Ben vücudumdan gelen bilgilere bu kadar vakıfken nasıl bu kadar uzaklaşabiliyorum? Çünkü işte bu böyle olmamalı, şu şöyle olmalı diyen sesler devreye girdiğinde normallik bozuluyor. Çünkü o normal akışın içerisinde çomak sokan bir şey var günün sonunda. Ben onu yemek isterken zihnimden bir ses diyor ki yok, o olmamalı, sen başka bir seçeneğe gitmelisin. Burada nasıl bir esneklikten bahsedebiliriz?
Yani aslında sezgisel beslenen bireyler olarak dünyaya geliyor. Daha sonrasında olumsuz yeme davranışları ya da beslenme bozuklukları geliştirebiliyoruz. Peki olumsuz yeme davranışları?
Olumsuz yeme davranışı dediğimiz aslında bozulmuş yeme davranışı bozulmuş desek daha doğru bir şey olabilir. Çünkü bozulmuş yeme davranışı dediğimiz şey yeme bozukluğundan önceki adımlardır aslında. Her bozulmuş yeme davranışı yeme bozukluğu oluşturacağız gibi bir şey söz konusu değil. Ama yiyeceklerle alakalı artık daha takıntılı düşünceler geliştirdiğimiz, yediklerimizi kontrol ettiğimiz, bedenimizi kontrol ettiğimiz, kendimizi belirli aralıklarda tutmaya çalıştığımız, işte böyle belirli belki de yargılar içerdiğimiz, kendimizi daha hırpaladığımız dönemler bu bozulmuş yeme davranışına işaret eden. Sıklıkla diyet yapıyoruz, bırakıyoruz ya da sporla da aynı şekilde dengesiz bir ilişkimiz var. Kendimizi yorana, belki de sakatlayana kadar yapıyoruz, ediyoruz gibi. Bu dönem artık bir şeylerin yolunda olmadığının sinyalini bize veriyor.
Herhalde en kalabalık grup da bu grup oluyor yetişkinleri düşündüğümüzde evet. diye düşünüyorum. Yani bozulmuş yeme davranışları grubu. Peki beslenme bozukluğu nedir? Beslenme bozuklukları nelerdir? Yani böyle 5 tanedir diye sayabileceğimiz kadar mı?
5'ten çok daha fazla var yeme bozukluklarını dediğimizde. Hala belki de DSM-5 tarafından kategorize edilmeyen ama bu da bir yeme bozukluğudur diyebileceğimiz pek çok şey de var. Türden türe değişiyor açıkçası ama şunu söyleyebilirim. Bunlar psikiyatrik rahatsızlıklardır artık. Bu noktaya geldiğinizde sadece yemekle alakalı olmayan ama psikolojinizi de çok derinden etkileyen ve artık gerçekten multidisipliner bir yaklaşımla bir tedavi almanız gereken bir noktadasınız. Burada yemek artık zihninizde bir ses var ve o sesle sizi hareket ettiren bir noktadasınız. Her zaman daha mükemmele ulaşmak, daha yetersiz olduğunuzu size söyleyen, sizi neredeyse tüketene kadar sizi artık o yemekle alakalı ilişkinizi takip ettiren, belki de işte istifra etmenizi sebep olan, belki de çok tıkınırcasına yeme atakları yaşadığınız, çok başka şeylere sizi uçlara götürebilecek ve kendi içlerinde de değişkenlik gösterebilecek hastalık grupları aslında. Ve mesela anoreksiya nervoza dediğimiz, aslında eğer yeme bozukluğuna bakacak olursak, dünyada aslında ölüm riski taşıyan psikiyatrik hastalıkların başında gelen bir durum var ve bu bir yeme bozukluğu. Bu kadar tehlikeli bir yönü de var bunun. Böyle iki ucu gerçekten sizi başka noktalara getirebilecek bir şey. Ama bu hayatımızda yer alıyor ve belki de çoğu insan yardım dahi alamıyor. Çünkü
ve şeyi
normal
de hatırlıyorum. Hani normalleştiriyoruz derken pro ana, yani işte anoreksiya nervozu nasıl olursunu anlatan bloglar hatırlıyorum ben. Yani bundan 10 yıl öncesinde falan benim karşıma çıkmıştı. Hatta bakmayı bile düşünmüştüm yani hani. Bu kadar hani bulimia'nın, anoreksiya nervoza'nın falan da.
İşte Nicole Richie'yi falan hatırlasana. Ne bileyim, Paris Hilton, Nicole Richie'nin o dönemleri, işte Lindsay Lohan falan da hepsi daha bu anorektik görünüme sahiplerdi. Nitekim kendileri de zaten anoreksiyadan muzdarip oldukları bir dönemdelerdi. Bunun devamında aslında senin dediğin gibi bunu da medyanın gerçekten çok iyi bir görünüm diye pazarladığı bir nokta söz konusu. Ama şimdi geldiğimiz dönemde iğrenç bir görünüm, nasıl kendine bakıyorsun vesaire gibi şeyler de var. Hani bu insanlar ne yapsın? O zaman o doğruydu kendilerince. Mükemmel olmak için bu olmalıydı. Ya da sadece böyle görünmeliğimin ötesinde çok başka genetik yatkınlıklar da söz konusu yeme bozukluklarında. Bütün bunları geçiyorum ama hani o gün yücelttiğimizi bugün işte şimdi hayır artık bu moda bu değil dediğimizde bu insanların da ne yapacağını bilemediği bir durum söz konusu. Çünkü onu beğeniyordunuz ama ben şimdi böyle olduğumda bunun yeterli olmadığını, daha çok kilo almam gerektiğini söylüyorsunuz. Ama zihnim, vücudum hiçbir şekilde benim bunu yapmama izin vermiyor. Ben buna karşı çok ciddi bir kontrol mekanizması geliştirdim. Ne yapacağım? Böyle danışanım da çok oldu açıkçası ve zorlu. Hiçbir şekilde kendine yer bulamadığını da gösteriyor aslında bütün bunlar. Diyet kültürü ne olursa olsun, sen böyle oldun ama şimdi bu değil, başka bir şey olmalısın diyor.
Yani ne yaparsan yap kimseye
memnun edemeyeceksin. Kendin de memnun olamayacaksın.
Peki tıkınırcasına yemek yemek ve duygusal yemek yeme arasındaki farklar neler?
Duygusal yeme normal bir şey. Yemek yemek duygusal bir şey çünkü. Burada eğer tanım olarak bakacaksak duygulara ve hislere cevap olarak yemek yemek diyebiliriz. Neyi ne kadar yiyeceğinizi fiziksel bir açlıktan ziyade o anki duygusal durumunuz, hisleriniz. Ne sizi daha rahatlatacak? Belki de o üzüntünüze vesaire, her ne duygu hissediyorsanız, bu mutluluk da olabilir. ne tatmin edecek o duygu durumunu? Bununla yönlendirilen bir yeme düzeni. Ama tıkınırcasına yeme dediğimizde biz bir yeme bozukluğundan bahsediyoruz. Bu ikisi sorduğun için çok mutluyum. Çok karıştırılan şeyler. Ben duygusal yiyorum, kötü bir şey yapıyorum diye gelen çok da insan var. Hayır, böyle bir şey yok. Tıkınırcasına yeme dediğimizde bir kere normalden çok fazla bir miktarda yiyoruz. Kısa bir sürede tüketiyoruz ve yemek yeme davranışını kontrol edemiyoruz. Ve bütün bu üçlü sık periyotlarda tekrarlıyor. Yani duygusal yemeden kesinlikle ayrı bir şey. Öbür tarafta daha anlık bir durum söz konusu. Ha, tıkınırcasına yeme epizodu da tabii ki çok duygusal tetiklemelerle olabilir, başka bir şeylerle olabilir. Ama bir kontrol edememe hali var. Duygusal yemede bunun ne olduğunu bildiğinizde, belki de duygularla yönlendirildiğini bildiğinizde ve duygulara çarenin aslında yemek olamayacağını bir şekilde kavradığımızda, çünkü bir uyuşturur sizi, iki uyuşturur, üç uyuşturur ama o artık kaçtığınız ya da gizlediğiniz, bakmak istemediğiniz o duygu her neyse, daha derinleştiğinde hiçbir yemek onu tatmin edemeyecek bir hale gelir aslında.
Bir de bu kavramlar hani son dönemde çok daha fazla konuştuğumuz şeyler olduğu için de sormak istedim. Peki mesela burada hani kişinin kendi öz teşhisi ne kadar önemli oluyor hani sana geldiklerinde? Hani dedin ya demin duygusal yemek yorumla geliyorlar ama aslında sanki kafalarında oluşan şey tıkınırcasına yemek yemek, evet, gibi bir beslenme bozukluğu gibi oluşuyor. Hani aradaki farkı da açıklarken. Yani buradaki öz teşhis ne kadar önemli? Öz teşhis yapmak faydalı mı değil mi? Ne düşünüyorsun yeme bozuklukları ve bozulmuş yeme davranışlarına dair?
Şu nokta çok önemli. Eğer kişi kendinde belki de o algılarca dahi normal kabul edilmeyen bir noktada olduğunu biliyorsa, ya demek ki aslında bir şeylerin ayrımına varabildiği bir noktada. Neyin görece normal ya da normal olmadığını bildiği bir durumda. Ama ben her türlü teşhisi severim, şu noktada severim. En azından bunun için yardım almak adına bir adım atıyorsa ve gelip bunu açıklıyorsa ve biz de zaten o kişiye yardım etmek amacıyla buradayız. Kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla buradayız. En azından ne olduğunu düşündüğü şeyin o olmadığını ya da belki de evet gerçekten de o olabileceğini birlikte konuşup düşünebiliyoruz. Bence ya farkındalık kavramı gerçekten önemli bir kavram. Ama tabii sezgisel yeme kavramında da hep konuştuğumuz farkındalık daha meraklı bir farkındalık. Daha kendimize şefkat göstermeye yönelik bir farkındalık. Kendimizi yargılayıp bak böyle yapıyorsun, böyle yapmamalıydın şeklinde hırpaladığımız zamanlar elbette oluyor. Yani gerçekçi değil olmaması. Ama bunu biraz daha ben de böyle bir şey oluyor ve ben bunu belirli periyotlarda bak böyle böyle şeyler hissettiğimde yapabiliyorum gibi daha gözlemci bir bakış açısıyla gerçekleştirdiğimizde, ki bunu yapmayı da öğreniyoruz, o durumla baş edebilmemiz elbette çok kolaylaşacak. Şu an bu soruyu sormanın tekrar şu açıdan sevindim. Artık sezgisel yeme maalesef çok popülerleştiği için bu diyet yaklaşımını benimseyen insanlar tarafından da ağza sakız edilmiş bir duruma geliyor.
Sezgisel oruç var mesela. Yani evet, hani bu sürdürülebilir kelimesi çok şey oldu ya, hani her yere çat çut yapıştırdığımız bir şey oldu yani hani.
Evet.
Orada aslında sezgisel de sanki bu kilo kontrolü ve zayıflama endüstrisinde çat çut çat çut şimdi yapıştırılmaya başlanan bir şeye dönüyor gibi.
Tam olarak dünya greenwashing olduğu zaman diyet kültürüne de sürdürülebilirlik geldi. İnanılmaz yani bunu da bu şekilde kullanmamız. Ama şimdi de dediğin gibi sezgisel yeme ve bunu en çok duygusal yemeyle ilişkilendirerek pazarlıyorlar. Duygusal yiyorsanız, duygusal yemelerinizi kontrol altına alamıyorsanız, aslında bunu kontrol altına alabiliriz, daha şefkatli olabiliriz falan gibi. Yani insanları bundan yakalayacaklar. Ya imkansız duygusal yememek. Çünkü her şey duygularla alakalı. Ama bunu daha stresli bir hayatı olan bir insan. Ya eve geliyorsun akşam işten, zaten günde onlarca şeyde uğraşmışsın. Zaten vaktin kısıtlı. Belki de moralini bozan bir şey var, terapiye paran yetmiyor ya da bunu paylaşabileceğin birileri yok o an. Kendini bir şekilde sakinleştirmeye ihtiyacı hissediyorsun ve yemek ortaya çıkıyor. Bunu da birden öğrenmedin. Hayatın boyunca öğrendiğin kalıplar içerisinde yer alan bir şeydi. Ne yapabilirsin? Hani bizim aslında çalıştığımız nokta duygusal yemeği tamamen ortadan kaldırmak, bunu fark etmek ve artık duygularıma başka şekilde cevap vermek değil. Duygusal yeme var, duygularıma başka şekilde cevap verebilirim, bunun üzerine çalışabilirim ama yemek de her zaman bir seçenek. Ama bu %80 oranında benim yemeğe başvurduğum bir senaryo varsa, ben yemeği %40'lara, %30'lara geriletebilirsem de bu benim için çok büyük bir gelişmedir. Ama bunu tamamen ortadan kaldırmaya gerek yok.
Peki beden algısı ve olumsuz beden algısı nedir?
Beden algısı fiziksel görüntümüze dair, bedenimize dair tutumlarımızı, düşüncelerimizi, inanışlarımızı içeren bütün prosesimiz, düşünce sürecimiz aslında. Olumsuz beden algısı dediğimizde maalesef daha bu mükemmeliyetçi bakış açısından, gerçekçi olmayan ideallerden beslenen ve bizi belki de daha negatif davranış örüntüsüne sürükleyen bir süreçten bahsediyoruz. Ne sebep olur? Bedeninizi sürekli kontrol etmeye sebep olur mesela. İşte sürekli tartılmak, sürekli kendinizi cimcirmek, sürekli kendinizi başka insanlarla kıyaslamak, yediklerinizi kontrol etmek.
Cimcirmek neden?
İşte yağlandın mı mesela?
Ha, öyle anladım.
Aynen, okay, birazcık okay. Yokluyor kendini mesela, şey yapıyor. Kolunu bacağını cimciriyor ya da ne bileyim. İşte klozete oturduğunda o bacağın mesela kalınlaştığında o bacağının kalın kısmında şöyle bir bakıyorsun, kontrol ediyorsun. İki elinin arasında ölçüyorsun gibi. Bunu da yapabiliyoruz ya da sık sık eski kıyafetlerimizi deneyip gidip tartılmıyorum belki de. Kesinlikle tartılmam, tartı beni olumsuz etkiliyor diyorum ama gidiyorum eski kıyafetlerimi deniyorum mesela. Yani ya da yoldan geçerken vitrinin camından yansımamı kontrol ediyorum. Yine kendimi kontrol etmek oluyor bu.
Peki yo-yo sendromu nedir?
Yo-yo dediğimiz şey aslında kilo alma, kilo verme döngüsü ve bu ne yazık ki diyetlerin sebep aldığı bir durum. Ben bir diyet yapıyorum. Diyet yaptığımda kilo veriyorum. Diyet yapmayı bırakıyorum. Vücudun doğal adaptasyonel reaksiyonları ortaya çıkıyor. Açlık tokluk hormonlarımın dengesi değişiyor. Ya da zaten artık diyetten çıktım, istediğim noktadayım, her şey serbest diyebilirim kafasına girdiğimde de vücudun o rezidüel açlığı devreye giriyor. Ve ben boşalan depolarımı çok kolay bir şekilde dolduruyorum, kilo alıyorum. Sonrasında diyetten önce başladığım ağırlığa ya da daha yüksek bir ağırlığa geliyorum. Ve her diyet olduğunda yo-yo sendromunu tekrarlıyorum. Yo-yo aşağı yukarı çıkıyor gibi, kilom da aşağı yukarı çıkıyor.
Yani sürekli bir kilo alıp verme döngüsü diyetlerle tetiklenen.
Evet.
Peki kalori saymayı, aslında bu kalori açığı bırakmayı da birazcık bahsetmiştik Luan Peterson'dan bahsederken. Yine bir tanımlaman mümkün mü?
Kalori dediğimiz şey aslında bir gram suyun sıcaklığını bir derece santigrat arttırmak için harcadığımız enerji, bir enerji birimi yani. Ama kalori saymanın mantığı şu, diyor ki vücudun ihtiyacı olan, vücudun hayatını idame ettirmesi için belirli bir enerjiye ihtiyacı var. Bu da kalorilerle ifade edilen bir durum. Belirli bir kalori alacaksam belirli bir kalori de harcayacağım günlük olarak. O zaman ben harcayacağım kalorileri değiştiremiyorsam, belki de arttıramıyorsam aldığım kaloriyi azaltayım. Matematik hesabıyla birazcık daha yola çıkmış bir süreç olarak aslında söyleyebiliriz. Aldığım şeyi azaltıyorum ki orada bir negatif de olayım. Her zaman bir eksi de olayım. Ya bu aslında şöyle bir şey. Ben danışanlarıma da söylüyorum. Kilo verirsiniz. Kilo vermek bir mesele değil gerçekten. Kilo vermek bu kalıcılığa ulaşsın vesaire falan dedikleri çok başka esnek diyet süreçlerine gidiyor ama öyle ya da böyle bir kilo dahi verseniz, iki kilo da verseniz veriyorsunuz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitle. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Hayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Ama vücut o kadar salak değil işte. Vücut gerçekten hani zaten kendi akışında kilo aldığı ve kilo verdiği bir döngü içerisinde. Yani şimdi yaz bitti, kış geliyor. Bunda da vücut kilo alır. Çünkü hava daha soğuyacak. Yağ hücrelerimizi biraz daha kullanmamız gerekecek, edecek gibi. Ama bu kadar dramatik değişiklikler, bütün bu yoyalar, sürekli olarak ekside olmak, buna alışkın bir sistem içerisinde değiliz. Bu bir de sadece artık yediğiniz içtiğiniz de değil. Bunu seninle YouTube'da da konuşmuştuk. Yani çok ilkel bir sistem. Vücut benden bir şeyi alma, aldığın şeyi yerine koy diyor. Bütün dönemler değişti, hayatımız değişti. Yemeğe çok kolay ulaşabiliyoruz. Yaşadığımız çevre eskisi kadar güvenli bir çevre değil ya da eskisi kadar oksijen alımımız dahi belki de o kadar gür ve bol değil. Bütün bunlar değişiyor. Elbette buna dair bilinçlenmemiz, belki de hayatımızda belirli faktörleri kontrol edebileceklerimizi kontrol etmemiz ama edemeyeceklerimizi kabullenmemiz gereken bir şey varken sürekli eksiye çalışmak, sürekli kendimizden vermek gerçekçi değil. Sürdürülebilir de değil işte, yine sürdürülebilir.
Aynen öyle.
Kullanıyoruz bunu.
Buna belki böyle bir bölüm yapmak gerekir. Belki konuştuğumuz her şey yani bir ve birden fazla bölüm yapmak gerekir ama ben özellikle bu Maintenance Phase diye bir podcast var. Orada hani tam bir bölümünü dinlediğimde şoke olarak dinlemiştim vücut kitle endeksi üzerine. Vücut kitle endeksi nedir ve neden aslında bir kişi yani kişi bireyler için faydasız bir araçtır?
Vücut kitle endeksi Belçikalı bir matematikçi tarafından bulunan bir şey aslına bakarsan. Çünkü popülasyona dayalı bir şekilde istatistiksel olarak belirli şeyler daha rahat bulunsun. Yani bir çalışma yapıldığında insanların kilolarına vesaire herhangi bir şeye bakıyorsak bunu daha rahat değerlendirebilelim diye bulunan bir şey. Hatta bulucusu bile, bunu icat eden kişi bile diyor ki ben bunu bireysel şey için yapmadım. Hani bunun kesinlikle böyle bir şeyi yok. Ama sonraki yıllarda, hatta daha 60'larda mı 70'lerde miydi şu an tam olarak hatırlamıyorum ama bir fizyoloji uzmanı artık tekrar devreye sokuyor ve biz bunu kullanalım ya, bu iyi bayağı yani diye ortaya çıkardığı bir şey var. Hiçbir şeyi içermiyor. Sadece boyunuz ve kilonuzla
bulunan bir hesaplama.
Aynen yani. Öyle. Boyunu ve kilonu sadece gireceksin buraya, boyunun karesi böyle bir şeyler vesaire. Ya o kadar uzun zamandır kullanmıyorum ki millet beni taşlayacak şimdi, unutmuşum. Merak etmeyin, biliyorum. Ama durum şu, ne sizin genetik geçmişiniz, ne sizin vücudunuzun kas kütlesi, ne sizin bu zamana kadarki diyet deneyiminiz, sosyoekonomik faktörleriniz ve hiçbir şeyi hesaba katmıyor.
Tabii kan değeriniz de yok. Yani sağlığınıza aynen dair öyle bir şey söylemek anlamında da ne bileyim kolesterolünüzü
bir
söylemiyor.
Röntgen çekmiyor.
Bir röntgen çekmiyor. İşte B12.
Değil mi? Hafıza iyi. B12'ni alıyorsun demek ki.
Hiçbir ve şey senin yok. İşte normal mi, işte fit mi, yoksa işte obez mi, hatta yoksa morbid obez mi, işte falan filan derecelendirmelerine karar veriyor. Peki obezite ne? Gerçek mi? Bir hastalık mı? Obezite efsanesini anlatır mısın?
Ben şu an var yani Çin'deki yüksek lisansımda da tekrar bahsediyorlar obezite vesaire. Kanım kaynıyor dinlerken ama online'ız şu an, pek cevap veremiyoruz. Durum şu aslına bakarsan. Neden farklı ırklara sahibiz? Neden insanların çok farklı yönelimleri olabilir cinsel olarak da ama neden insanlar çok farklı bedenlere sahip olamazlar? Bu biraz üzerinde düşünmemiz gereken bir soru olduğunu düşünüyorum. Durum şu ki sağlık dediğimiz şey yalnızca beden ağırlığına bağlı bir durum değil. Sağlığı gerçekten çok geniş, çok biraz daha homojenik bir şekilde bakıp işte bundan ve bu etmenden değil, çok holistik bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Her şey için içerisine bakmak gerekiyor. Bu yüzden yalnızca beden kütle indeksi ve insanın işte görüntüsü ve kilosuna olarak sen obezsin ve obez olduğun için böyle olacaksın gibi bir şey çok kırıcı, çok dışlayıcı, bence gerçekten akıl dışı bir durum. Bu insanlar obez olsunlar, obez diye kategorize edilsinler ya da edilmesinler, pek çok hastalık geçirebilirler. Sadece obez insanlar hasta olacak diye bir şey söz konusu değil. Sadece zayıf insanlar sağlıklı olacak diye de bir şey söz konusu değil. Ve artık yapılan araştırmalar, ki çok yanlı araştırmalar var zaten ama 3 faktöre geliyor. Birincisi öncelikle weight cycling dediğimiz, az önce seninle konuştuğumuz yo-yo durumu. Her doktora gittiğinde bu insanlara zaten bir kilo ver. Banko denilen
şişman
şeyler.
Değil mi? Evet, onu kilo da soracaktım. Yani hani neden doktorlar sürekli şişman hastalarına önce kilo ver gel diyor, onu da anlatmaya devam edelim.
Evet, bu konuda zaten hekimlerle çok tartışmalı süreçlerden geçtim maalesef. Belirli guideline'lar var. Bu guideline'ların hepsi belirli bir hastalık geliyorsa şu protokolü takip edeceksin şeklinde ilerliyor aslında ve herkese ilk başta söyledikleri şey kilo verme gerekliliği. Guideline'da bu yer alıyor. Bu yüzden sağlık sistemine bakmak gerekiyor başta. Bu kurgulanan sisteme bakmak gerekiyor. Maalesef kilo odaklı bir sağlık sistemindeyiz biz. Bu insanlara daha iyi bir hizmet sunabilir miyim? Daha çok vakit ayırabilir miyim? Daha sağlık hizmetini nasıl erişilebilir, yapabilirimin dışında insanın üzerine sağlık yükünü yükleyen, sen böyle olduğun için böyle şeyler olacak ve sağlık sistemine maddi olarak ve manevi olarak yük oluşturuyorsun diyen bir sistem var. Kapitalist bir sistem günün sonunda baktığımızda. Bu yüzden kaç kere diyet yaptı acaba? Zaten bu lafı senden değil ilk defa duymuyor ki, kaç kere duyuyor? Daha doktorlara gelmeden ailesinden kaç kere duymuştur zaten bunu? Ve hiç bunu düşünemedi mi yani? Hiç akıl edemedi mi gerçekten? Kaç diyet yaptı da sonuç alamadı? Kimi ameliyatta oluyor da sonuç olamıyor günün sonunda. Çünkü o yeme davranışını değiştirmeden, orada daha başka noktalara temas etmeden sadece kilo verdiğinde sağlığa kavuşmanı bekleyemeyiz. Bu imkansız bir şey. Ya da insanları sadece kilolu olduğu için sağlık hizmetinden mahrum da bırakamayız. O kadar çok insan var ki doktora gitmek istemiyor. Çünkü doktor bana sadece kilo vermemi söyleyecek. Ağrılarının hepsi zaten bu yüzden ya da şikayetlerinin hepsi sadece bu yüzden diyecek. Ama bu, hatırlıyorum, bu bir danışanımın anlattığı bir şeydi. Mesela kendisi ve eşi arasında aynı doktora gidiyorlar, ortopediste. Kendisi biraz daha kilolu eşinden, eşi erkek. Kendisine verilen tavsiye, kilo vermeniz gerekiyor, ağrılarınız bu şekilde diner vesaire. Eşine ise yine ağrısı var, kilosu şey değil. Merhem veriyor, şunları yapmayın, bunları yapmayın, bakın diye çok daha detaylı bir bilgilendirme yapıyor. Bunu diğer kişiye de yapabilirdi. Yani sadece kilolu diye o kişiye o bilgiden mahrum bırakmak var. O ilgiden, o değerden, bir değer görmek istiyoruz aslında hepimiz karşımızdaki kişiden. Bunu kesinlikle size sağlamıyor. Layık sana.
Evet, bir de o yoyodan bahsetmeye başlamıştın. Yani aslında bakıldığında üç şey karşımıza çıkıyor. Bu yoyo sendromu. Birincisi bu dışlanmadan yoyo. Da bahsedeceğiz sanırım. İşte değer görmeme deyince oraya tekrardan bağlayalım istedim.
Kesinlikle, çok iyi bağladın. İkincisi ayrımcılığa maruz kalma aslında. Bu insanlar hayatları boyunca öyle ya da böyle gerek sağlık sisteminden gerek toplumsal olarak belirli bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Ve bu ayrımcılık öz değerlerini düşürüyor. Ayrıca zaten ırk ve eğer bu seksüel yönelimi de düşündüğümüzde bedensel ayrımcılık da, bu bedensel ayrımcılığın da artık insanların maalesef sosyal hayatta daha az yer almasına sebep olduğuna dair bir araştırma da var. Bunu seninle aslında konuşmuştuk, Harvard'ın da yaptığı bir araştırma. İş yerinde mesela şişmansan tembel bir insansındır. Zaten sen kendine bakmıyorsun, kendine saygı göstermiyorsun, kilo vermiyorsun, spor yapmıyorsun. Sana bir iş versen bunu mu yapacaksın ya da terfiyi hak etmiyorsun gibi, o cam tavan gibi aslında bu insanların da karşılaştığı zaten bir hak ettikleri maaşı alamama vesaire gibi bir durum var mesela. Bu da yapılan araştırmalardan. Sistematik olarak bu şekilde dışlanıyorsanız zaten stres seviyeniz tavan olur bir kere. Böyle bir üzüntüyle baş etmek kolay bir şey değil ve bu insanlarda nasıl hastalık ortaya çıkmasın böyle kronik bir stres yaşıyorlarsa. Üçüncü bir durumda aslında yine belki de yaşadıkları her şeyle bağımlı olarak bir spor durumu, hareketlilik durumu. Bu insanlar sürekli olarak ayrımcılığa maruz kaldıklarında ya da zaten sürekli bir diyet deneyiminden fiziksel olarak yorgun düştüklerinde ve fiziksel olarak yıprandıklarında tabii ki vücutlarının dayanıklık seviyesi de düşüyor aslına bakarsan. Sürekli bir kas ve kemik kütlesinin kaybından da bahsediyoruz. Hareketin yalnızca kilo vermek için ya da ancak sporu belirli bir kilodaysan yapabilirsin gibi bir algıyla da.
Yani hareketsizliği aslında mahkum evet. etmek gibi bir şey söz konusu oluyor.
Kesinlikle, sedanter bir yaşam, hareketsiz bir yaşam, zayıf olsun şişman olsun her insan için ölüm oranını arttıran bir durum. Bu yüzden bu insanlar daha hareketsiz bir yaşama, çünkü dışarı çıkamıyor, çünkü insanların bakışlarına maruz kalacak ve bundan hoşlanmıyor. Spor salonuna gidemiyor. Bu mu spor yapıyor ya, ne yapıyor bu vesaire diyecekler, belki de bir şekilde yargılanacak. Yani üçü birbirinden belki ayrı görünse de hepsi birbiriyle çok bağlantılı ve bu üçü de bu şekilde kategorize edilen farklı beden ölçülerine sahip insanların maalesef daha da aslında hayat kalitelerinin düşmesine sebep olan bir durum. Daha da marjinalleştiriyorlar.
Yani aslında öldüren şey tekrarlayan diyet davranışı, evet. ayrımcılık ve hareketsiz bir yaşama mahkum edilmek oluyor. Peki birazcık aslında başlamıştın açken vücudumuzda neler olduğunu anlatmaya, diyetteyken neler olduğunu anlatmaya. Yani aslında aç bırakırken kendimizi diyeyim. Orayı birazcık daha detaylandırman mümkün mü? Yani işte bu diyetler %95'i başarısız oluyor dediğimiz oradaki başarı kavramı, eğer evet uzun süreli bir kilo vermekse, hani o başarısızlık döngüsü kendini nasıl tekrarlıyor? Yani vücudumuz sonra nasıl reaksiyon veriyor? Neden diyetler işe yaramıyor? Ve neden kilo almanın en garanti yolu diyet yapmak?
İki noktasına değinelim bence. Önce zihinsel olan kısmında, bir de fizyolojik olan kısmına bakalım. Zihinsel olan durum da şu. aslında zihinsel durumda fizyolojikten pek bağımsız değil. Diyette olduğumuzda bir kere artan bir yiyecek içecek düşüncesi var. Deli gibi bunu düşünüyoruz. Çünkü bunu yiyemiyoruz. Çünkü vücut bizden bunu istiyor. Bütün hücrelerimiz, bütün organlarımız, beynimiz hayatını idame ettirebilmek için, her ne yapıyorsa bunu daha efektif bir şekilde yapabilmek için bizden yemek istiyor. Bu yüzden bunu alamadığımızda yaptığımız işe olan konsantrasyonumuzu komple kaybettiğimiz, yemek obses bir insan haline geldiğimiz bir durum var. Beden sinyallerimizin bozulması söz konusu. Tokluk hormonumuzun aslına bakarsan leptin dediğimiz hormonun daha azaldığı, grelin dediğimiz açlık hormonunun daha salgısını arttırdığı bir durum var. Tiroid hormon seviyelerimiz değişiyor. Bütün iştahımızı kontrol eden hormonlarımızın seviyeleri değişiyor ve biz o doğal dediğimiz açlık tokluğumuzu algılayabilen sezgisel yaklaşımdan tamamen uzaklaşarak yalnızca hem fiziksel hem de mental olarak bir aç olduğumuz bir duruma giriyoruz aslında. Yemeğe bağımlı gibi hissetme. Bu da çok duyduğum bir şey. Yemeğe bağımlı mıyım, ne oluyor diye. Açsınız. Yemeğe bağımlı değilsiniz. Aç bırakıldınız. Aç olduğunda insan tabii ki o şeye bağlı olarak düşünecek. Ya da şeker bağımlılığı vesaire derler. RAT üzerinden yapılan bir değer. O RAT deneylerinde de yani farelere şekeri tattırıp şekeri vermiyorlar sonra. O bir de aç bırakıyorlar üstüne, sadece şeker olayı da değil. Aç olduğu için ne buluyorsa onu yiyor, o da şeker oluyor günün sonunda. Yani o yemeğe bağımlı gibi hissetme durumu, sürekli aklım yemeğe gidiyor ya da yesem bile doymuyorum, daha çok yemek yemek istiyorum duduğum var. Çünkü o yediğin şey sana yetmiyor. Daha çok yemek yemek istiyorsun ama bir kısıtlama mentalitesinde olduğun için kendine bunu vermiyorsun. Ve bu da tabii ki de sürekli olarak zihnini, bedenini meşgul ediyor. Bu bazal metabolizma hızımızda, yani aslında vücudun uyurken, vücudun temelde sarf ettiği enerjinin azaldığı bir durum var. Kalbimizin atışı için, her şey için harcadığı enerjide bir yavaşlama. Düşünsene, organ çalışması için harcadığı enerjiyi bile azaltmak durumunda kalıyor. İkincisi, bu başta bahsettiğimiz beden algısı rezalet durumda. Kendimize bakmak bile istemiyoruz. Zaten saygı duymayı bırak, beden nefreti spektrumunda daha çok ilerlediğimiz bir noktadayız. Kendimize adeta diyet yaptığım için aylarca eve kapattığım, diyet yaptıktan sonra ben geri döndüm dediğim bir durum var. Yani sosyal hayat yok. İnsanlarla görüşmek yok. Doğal bir akış söz konusu değil. Bu yüzden daha izole, daha stres dolu bir yaşam. Kortizol hormonunun da daha tavan yaptığı bir durum var. Çünkü birincisi, yemek alamadığım için vücudum o cevapları veremiyor. O stresel süreçleri gerçekleştiremiyor aldığı olan. Bir de yetersizlik hissi var. Artmış bir değersizlik hissi söz konusu. Ayrıca zaten yine dediğim gibi yeterli yiyeceği içeceği alamadığım için yaralanmalar, enfeksiyon, bağışıklığın düşmesi gibi durumlara da ben daha açık hale geliyorum. Diyete giriyorum, liste veriliyor, listeyi uyguluyorum. Arada ödül günlerim var falan, beni o döngüde tutabilmek için, yoksa hiç dayanılır gibi değil. Belirli bir süre bunu yaptım. Sonra bir kontrol dönemim oldu. Bir işte kontrollü bir şekilde ilerledim. Diyeti biraz daha açtık vesaire. Sonra istediğim kiloya indim, diyet bitti. Diyet bitti ama benim vücudum da bir dakika, şimdi diyet bitti mi dediği bir noktadaydı. Öncelikle ne olduğunu anlayamamıştı, şimdi bana bunu mu yapmış dediği bir noktada. Bahsettiğimiz gibi bütün hormonal işleyişler değiştiği için vücut daha aç bir noktaya geliyor. O diyetten sonraki dönem artık ne kadar uzun sürer, ne kadar kısa sürer bilmiyorum ama yeme davranışımızın tabii ki de hızını kesmeden de bozulduğu ve devam ettiği, daha tıkınırcasına yemeler yaşadığımız bir bozukluk olarak değil ama gerçekten kendimizi belki de doldurmak istediğimiz zaten bir durumdayız.
Kıtlığına girdik çünkü ve bedenimiz aslında bizimle bir güven ilişkisinin zedelendiği bir şey yaşıyor. Kesinlikle. Bize güvenmediğinden daha fazla yemek istiyor. Çünkü ya onu tekrardan aç bırakırsak.
Aynen öyle, çok güzel ifade ettin. Hep biz bedenimize güvenmiyoruz algısı var ama bedenimiz de bize güvenmiyor çok haklı bir şekilde. Bir dahaki kıtlığa hazırlık olacak şekilde. Çünkü dediğin gibi güvenmiyor. Bir daha diyet yapar mı yapmaz mı? Bir daha bana ne zaman yemek verir acaba? Şu an yemek alabiliyorken ben bunu depolayayım. Hatta biraz daha fazla depolayayım ki işte bir şey olursa oradan yiyeyim dediği, sonrasında kilo aldığımız ve o kilonun daha da üzerine çıktığımız tablo ortaya çıkıyor aslında. %95'i dediğimiz nokta böyle. Diğer tarafta genetik olarak daha başka bir yapıya sahip bir nokta, orasını bilemiyorum. Mutlaka var böyle şeyler.
Yani bu ilk diyetin aslında başarılı diyelim tırnak içerisinde olmasının ama daha sonraki diyetlerde aynı sonucu alamamanın kişinin açıklaması da bu.
Kesinlikle ilk diyetin en kolay diyettir. Çünkü vücut hiçbir şekilde böyle bir şeye aşina değil. Bazal bana bunu mu yaptı? Ben bir şey olmalı herhalde, yanlışlık olmuştur dediği bir tablo var. Sonra tekrar tekrarladığında eyvah, o da sana küsmeye başlıyor.
Yani bu diyet döngüsünde aslında yine o kilo almanın en garanti yolunu yaşadığımız şeyde bir istatistik daha vermiştin. Onu tekrarlamanı isteyeceğim. Genellikle diyet yaptığımız kiloya 2 sene içerisinde daha hani ortalama 2 sene içerisinde sana devredeyim.
Bu bir artık konsensustu. Avustralya'da yayınlanmıştı 2013 yılında. Yani bu konu üzerine elbette pek çok çalışma var ve daha çok araştırılma yapılması gereken bir alan. Ama artık konsensus dediğimiz bilgi net bir şekilde pek çok otorite tarafından onaylanmış bilgidir. Ve burada diyor ki diyetlerin sonraki 2 sene içerisinde kilo alımını gördüğümüz oran %95. Yani ya başlangıç ağırlığınıza geliyorsunuz ya da başlangıç ağırlığınızın üzerine çıkıyorsunuz. O başlangıç ağırlığınızın üzerine çıkma periyodu da artık sonraki 2 ila 5 sene vesaire içerisinde olan bir durum. Ama bu 2 sene içerisinde alıyoruz kiloyu.
Peki diyet kültürünün hedefinde özellikle neden kadınlar var diye sorayım. Kimler var diye sormuştum daha önce sana.
Bu konuda çok şey olduk ya. Erkekler olmuyor mu sanki diye çok tepki. Nasıl konuyu yine kadınlara getirdiniz, erkekleri dışladınız gibi bir yorum gördüm.
O zaman açma şansı burada. Yani bu patriarka, kapitalizm ve diyet kültürü nasıl el ele yürüyorlar, birbirleriyle nasıl paslaşıyorlar ve neden aslında ve nasıl oluyor da kadınlar daha fazla diyet kültürünün hedefinde oluyor?
Az önce bahsettiğimiz şeylerden yola çıkacak. Çok temelden başlayalım. Sürekli olarak yemek düşündüğün bir durumdasın. Başka hiçbir şeye enerji ayıramıyorsun. Dediğim gibi işine konsantre olamıyorsun, aile yaşamına konsantre olamıyorsun, sosyal yaşamına konsantre olamıyorsun. Böyle bir düzenin içerisinde olman patriarka için harika bir şey değil mi? Kadın hayatın diğer alanlarında yer alamayacak. Kendiyle kafayı bozacak tırnak içerisinde, görünümüyle, nasıl olması gerektiğiyle, zaten o kalan azıcık enerjisiyle de yapması gereken iş dağılımlarını yine tırnak içerisinde yapması gerekiyor. Kadının sesini, kadının söz hakkını elinden almaya çok yardımcı olan bir sistemden bahsediyoruz. Çünkü bunun hani bu ilk çıktığı durumlarda aslında bu siyasi yatıştırıcı olarak da bunu aslında söylüyorlar. Bunu Naomi Wolf söylemişti işte. Diyet kadın tarihindeki en güçlü siyasi yatıştırıcıdır.
Evet, onun güzellik emeğiydi sanırım. Evet, hani evet. Onu da anlattı. Yani hani bu güzelliğe harcanan emekle, eforla aslında nelere emek ve efor harcayamıyoruz? İşte bunun içerisine diyet yapmayı da alabiliriz, kılları almayı da alabiliriz. Yani her türlü kozmetik...
Kaş büyük aldırmaya gitme, maniküre pediküre gidip orada 2-3 saatini gömme gerçekten.
Arada da devrim yapacağız falan.
Hayır, bu şey değil. Bu bence yanlış anlaşılıyor insana söylediğinde. Bunu isteyerek tabii ki yapabiliriz. Yani hepimizin bunda bulduğu bir şey var. Güzel olmak istemek kötü bir şey değil. Ama bunun ne kadarını kendi fikrimiz, isteğimiz, gerçekten ben bunu yaptığımda böyle hissediyorumla yapıyoruz. Ama ne kadarı şartlandırılmış ve zaten yapmak zorundayım diye düşündüğüm şeylerden biri. İşte diyet. Kendi isteğiyle, iradesiyle yapan, bunu böyle yaptığını düşünen dahi aslında çok büyük bir aldanma içerisinde.
Evet, çünkü yani neyin neden nasıl istediğimizi nasıl şekillendirdi, kim şekillendirdi, neye göre şekillendirdiği de düşünmek gerekiyor çünkü.
Kesinlikle bu hani gerçekten kimse böyle bir düşünceyle
yani
doğmuyor.
Yani o hani özgür irade sorusu da burada çıkmıyor mu zaten?
Aynen,
aslında
öyle.
Var mıdır,
ne kadar
yok
özgürüm?
Mudur? Yani hani birazcık felsefenin konusuna.
Bunun için de birinin gelmesi gerekiyor olayın içerisine. Şunu söyleyebiliriz belki de son olarak. Hani kendi bedenimizde mutlu, özgüvenli, her şeyi yapabilecek şekilde hissettiğimiz bir durum kimsenin işine gelen bir durum değil maalesef.
Peki bu nasıl bir ekonomi? Yani zayıflama, kilo kontrolü, diyet ekonomisi ne oluyor? Bu çarkları kimler döndürüyor? Kimler bu değirmene su taşıyor? Nasıl bir ekonomiden bahsediyoruz? Şaşırtıcı, bu da bunun bir parçası diyeceğin şeyler var mı? Yani işte ne bileyim, jim üyelikleri de bu ekonominin bir parçası.
Jim kıyafetleri de bu ekonominin bir parçası. Ama işte o enerji içecekleri ya da ne bileyim küçük protein barlarda her şey bunun bir parçası. Milyarlarca dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz tabii ki, dediğin gibi bu. O aldığımız küçük üyelikleri vesaireyi geçiyorum. Kalori sayma app'leri, teknoloji de zaten yani bunun içerisinde. O içine gireceğiz diye kendimizi hırpaladığımız kıyafetler, moda endüstrisi de bunun içerisinde. Hatta insanların hani niye daha büyük beden yapmıyorlar yargılarını, bu serzenişlerini her zaman duyuyorum ama maliyet artıyor, yapmaz. Niye yapsın ki? Niye seni düşünsün ki? Yani seni marjinal bir grup, sen kardeşim sen normal değilsin diye ilan etmesi çok daha işine gelen bir şey. O kadar ton iplik harcayacak, kumaş harcayacak. Onu istemez tabii ki böyle bir şeyi ama bunun içerisinde bütün araştırma örgütlerini sayabilirsin, bütün sağlık sistemini sayabilirsin. Hani ekonomik olarak baktığımızda işte zaten az önce bu teknoloji vesaire desek, ilaç endüstrisi, ya hekimler vesaire, her şey, herkesin bir şekilde bundan nemalandığı bir şey olabiliyor. Çünkü yaptığımız araştırmalardan da biz para alıyoruz, ediyoruz vesaire. Birileri fon sağlıyor, ediyor gibi. Hani hangi soruyu sormak ve hangi cevabı almak istiyorsuna da bakabilen bir endüstri aslında günün sonunda. Bu yüzden sadece işte bireyin beslenme, fiziksel aktivite ve irade üçgenine hapsedildiğini sandığımız bir durum var, ama bu üçgen işte kim tarafından empoze ediliyor diyebilirsin.
Şimdi birazcık daha artık bölümün hani bundan peki nasıl iyileşeceğiz kısmına geçmek istiyorum. Orada da yani aslında diyet kültürünün zararlarını, medya etkisini falan filan da herhalde artık şeyde, yani mücadele kısmında konuşuruz diye düşüneceğim. Peki ama şimdi kişisel bir soru. Diyet dışı beslenme danışmanı, anti diyet yaklaşımı benimseyen diyetisyen, yani sen nasıl oluyor senin yaptığın şey?
Sen nesin?
sen nasıl oluyorsun? yani kendi topuğuna sıkmak değil mi diye sorayım.
Diyet dışı yaklaşımla aslında gerçekten tanışmam da çok güzel bir öykü. Onun için yüzden anlatmak istiyorum. Yüksek lisans yaparken bir gün bir dersteyiz ve hocamız gayet 70'li yaşlarında beyaz İngiliz bir erkek. Sınıfta bir kadını betimlerken kamyon gibi, tır gibi bir ifade kullandı kadından bahsederken. Ve sınıfta meğersem Laura Thomas varmış. Laura Thomas'ı da araştırırsanız onun da aslında İngiltere'de sezgisel yeme alanında öncü isimlerden biri olduğunu görebilirsiniz. Sınıf arkadaşımdı kendisi. Övünüyorum şu an yani öyle bir şey. Laura yani eğitimlerinde aldık parayla ama neyse. Ve direkt çıkıp şey demişti, hani bu şekilde konuşamazsınız, birinden böyle bahsedemezsiniz, bu kadar damgalayıcı da yaklaşamazsınız. Siz bir bilim insanısınız ve burada bilim kadınları, bilim insanları yetiştiriyorsunuz ve bu nasıl bir ifade yani, hani bir insandan bu şekilde bahsetmek, bunu böyle dışlamak gibi. O zaman çok şaşırmıştım çünkü bu iş eğitim merciğini sorgulamak, bir erkeğin işte bu dediği şey ne kadar rahatsız etse de ya evet ona ben karşı çıkabilirim yani, böyle konuşamaz birinden, kimseden böyle bahsedemez gibi bir şey attı orada aslında. Ama günün sonunda belki de zaten bahsedeceğimiz noktalar da budur. Hani biz nasıl bir eğitim alıyoruz? biz nerelerden geliyoruz acaba? Sonra normalleştirdiğimiz şeyler böyle oluyor ve dünyaya bu şekilde dağılıyoruz gibi. Eğitimimin tamamen tersi aslında diyet dışı yaklaşım. Ha bu da şey değil, biz zaten full zayıflatma, full kilo verme üzerine eğitim görmedik. Yani beslenme dediğimiz alan, diyetisyenlik dediğimiz alan, sağlıkta, hastalıklarda beslenme tedavisi uygulamak. Ne bileyim bir kanserde, ne bileyim bir doğumsal metabolik bozukluğu olan insanlara yardım amacıyla ortaya çıkmış bir şey. Ama neden bu hale geldi? Neden sadece kilo odağı haline geldi? Para yapan, toplumun ilgilendiği vesaire kısım bu artık. Daha medyatik olmak istiyorsan, göz önünde olmak istiyorsan, daha çabuk sonuç elde etmek istiyorsan, daha az iş yapmak istiyorsan belki de bununla ortaya çıkıyorsun. Ama diyet dışı yaklaşım benim kendim için de çok rahatlatıcı oldu. Çünkü çok kafamda soru işaretleri olan, ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorumla geçirdiğim üniversite hayatım sonunda tanıştığım, gerçekten başka bir yol varmış, aslında insanlar bunu yapmak zorunda değilmişi gördüğüm, pek çok bildiğim şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldığım bir alan oldu. Evet, topuğuma sıkmak mı sıkmaktır. Bir kere eğitimini değiştiriyorsun yani, bir yerde kendini modifiye etmeye çalıştığın bir şey var. Ama ben çok tatmin edici bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok başka yerlere dokunup gerçekten o sağlık dediğimiz şeyi her yerden ele aldığımız bir alan oluyor. Çokça işbirliği yaptığım, psikiyatristlerle, psikologlarla da çalıştığım bir durumda söz konusu. Çünkü tek başına yürütebileceğimiz bir şey değil. Beslenme sadece beslenme değil, psikoloji de işin içerisinde.
Beslenme bağlamında düşündüğümüzde kısıtlayıcı diyetlerin karşısına koyabileceğimiz şey sezgisel beslenme diyoruz. Peki sezgisel beslenme ne ve bize ne yapmamız ya da yapmamız söylüyor?
Başta tanımladığımız normal yeme tanımını sezgisel yemenin tanımlaması olarak da düşünebiliriz. Tabii ki pek çok tanımı var, tek bir tanımı yok, ama sezgisel yeme normal yemedir. Çünkü bütün bedenlere saygı duyar, şefkatlidir ve öz bakım çerçevelidir. Biz yiyeceklerle alakalı ya da bedenimizle alakalı ya da zihinsel bir karar verirken bunu içgüdümüzle, duygumuzla ve düşüncelerimizle, bunları aktifleştirerek, bunları iletişime koyarak yaptığımız bir durumdayız sezgisel yeme dediğimizde. Zaten doğduğumuzdan itibaren hayatımızda olan ve bu podcast'te defalarca tekrarladığımız o doğal bağlantıyı tekrar inşa etme üzerine çalışıyoruz aslında.
Peki sezgisel beslenmeye dair en çok hangi soruları alıyorsun? Şu kiloları bir vereyim, sonra sezgisel beslenmeye başlasam olur mu?
O ya harika. Ek olarak. Ya o harika bir şey gerçekten. Ya da sezgisel yeme bende işe yaramadı vesaire gibi bir şey var. Ya şunu söyleyeyim. Herkes sezgisel yiyebilir ama herkes evet olmayabilir. Yani sezgisel yemenin herkese uygulanamayacağı bir durum da var. Yeme bozukluğunuz varsa, aktif bir yeme bozukluğunuz varsa sezgisel yeme elbette size uygun değil. Çünkü önce bir atakları durdurmamız gerekiyor ya da anoreksiye gibi bir durumdaysa vücudun o kas kütlesini, kemik kütlesini, o olması gereken kiloyu arttırmamız gereken, insanları beslememiz gereken bir durum oluyor ve burada belirli bir yeme planı takip etmeniz gereken bir durum oluyor. Burada bir kısıtlama söz konusu değil, aksine insanlara yeme yedirmek üzerine oluşturulan bir plan var. Bu böyle tablolarda hadi gel şimdi açlığımızı onurlandıralım dediğimizde bu kişi zaten kendi bedenini, açlığını tamamen göz ardı ettiği bir senaryoda yaşıyor. Ona açlığını da dinle dediğinde açlık yok zaten ortada. Açlığın sesi yok. O yüzden biraz daha o bağlantıyı kurana kadar onu sistematik bir şekilde o tıbbi beslenme tedavisini uyguladığımız bir durum var. Ya da en çok işte diyabette uygulayabilir miyim, onda bunda uygulayabilir miyim gibi bir şey oluyor. Nazik beslenme dediğimiz bir şey var. Nazik beslenme sezgisel yemenin gerçekten temel bir parçası ve besinlerin de içeriğini bilmek, nasıl beslenmemiz gerektiğini, vücudumuza işte nasıl kombinasyonları yaparsak belki de kan şekerimiz daha az oynar gibi kavramları konuştuğumuz bir durumda var. Çünkü beslenme tam olarak da böyle bir şeydir zaten. Ama bunun için bir liste ve bir kalori kısıtlamasını uygulamama gerek yok. Bedenimi dinleyip olası bilgileri dinleyip bunları kendi içerisinde harmanlayabilirim. Birazcık o kısım karışabiliyor insanlarda. Yani ben bunu uygulayabilir miyim, edebilir miyim gibi. İkincisi elbette kilo. Önce kilo verip sonra sezgisel beslensem olur mu? Bayılıyorum bu soruya. Hayır, öncesinde bir diyet yapmışsınız. Zaten vücudunuz bir kıtlık modunda olacak. Sezgisel yeme dediğimizde biraz daha hani bir iki uçta sallandığınız bir durum gibi, bir pendulum gibi düşünebilirsiniz. Bir tarafında bir açlık kısmı var, öbür tarafta da bir aşırı yeme kısmı olacak. Ama bunun ortasında sezgisel yeme kısmı. Siz şimdi açlık kısmından geldiğinizde tabii ki de daha sizi rahatsız edici derecede yeme kısmına savrulabileceğiniz bir durumda olacaksınız. Bunu bir de sezgisel yeme çalışırken güya yaptığınızda suç sezgisel yemenin olacak. Ama böyle bir şey söz konusu değil.
Peki mesela böyle işte kimileri vegan besleniyor, kimileri glutensiz besleniyor. Bu beslenme şekilleri kısıtlamalar mıdır? Sezgisel beslenemez mi mesela veganlar?
Veganlar öyle bir şey söz konusu değil. Veganlar sezgisel beslenebilir. Burada şöyle bir faktör
neden
var.
Vegan neden vegan oldun?
Neden vegan?
Game changer vegan mısın yoksa etik vegan mısın?
Aynen, hani bu şekilde beslenmek istiyorsa ve bu etik manada takip etmek istediği şeyse buna karışamam, buna kesinlikle hiçbir şey diyemem. Ama yeme bozukluğu ve bozulmuş yeme davranışı maskesi altında varsa ama ben veganım vesaire dediği bir durumsa buraya bakmamız gerekiyor. Çünkü bunu da bir kısıtlama aracı olarak görebiliyor insanlar. Hani kendine onu yemek istemiyorum, işte kilo kaybetmek istemiyorum demiyor da ama veganım, hani işte her şeyi yiyemem gibi bir kılıf bulduğu bir durum da olabiliyor. Onun ayırdına varmak çok önemli. Elbette etik veganlar da sezgisel beslenebilir. Kesinlikle beslenme eğitimi almaları gerekir. Ama bu sadece veganların değil, herkesin beslenme eğitimi alması gerekiyor. Tam da bu noktada da çölyakta ya da belirli hassasiyetleri olan insanlar da aynı şekilde.
Ya da işte kimi dinler belli diyetleri takip ediyor. Bu kısıtlama diyeti anlamında değil de beslenme şekli anlamında.
Evet, evet. Herkese uygun. Ya eliminasyon dediğimizde ya da bir çölyak vesaire dediğimizde bir vücudunun doğal bir kısıtlaması olarak düşünebiliriz bunu. Vücudun orada yetişemediği bir durum var. Vücudun daha fazla işbirliği beklediği bir durum var. Bazı şeylerin ayırdına varamadığı bir durum var. Bunun biz ayırdına vardığımızda ona yardımcı olabilecek şekilde, onunla işbirliği yapabilecek şekilde beslenebiliriz ve bu illa sezgilerimize aykırı olmak zorunda değil. Yine açlık ve tokluk üzerinden ya da bedene saygı duymak üzerinden konuşuyoruz. Her şeyden önce benim bedenim gluteni sindiremiyorsa ya da bu bana çok acı veriyorsa demek ki bu aslında bedenime karşı bir eylem. O yüzden tam da sezgisellik bence bunun içerisinde bir durum. Öbür tarafa baktığımızda aslında hani belki bir isyan olabilir tabii ki insanlarda. Ben niye böyle bir şey yaşıyorum vesairenin getirdiği bir durum var. Ama bu da aynı zamanda bence psikolojik olarak desteklenecek de bir durum. Çünkü dediğimiz gibi orada bedeniniz size karşı çalışmıyor. Aslında bedeniniz sadece sizden yardım bekliyor.
Peki o zaman bu diyet kültürüyle nasıl mücadele ederiz diye son sorumu sorayım. Mesela yani işte bu sosyal medyadan gelen diyet kültürü uyaranlarına karşı çevremiz vesaire neler yapabiliriz? Bu zararlardan nasıl koruyacağız kendimizi?
Bence sezgisel yeme biraz da gerçekten aktivizmi içeren bir durum. Hani ilk başta bireysel başlayan ama hep bunu derim. Mesela sezgisel yemeyle başlar ama o sezgisel yaşama evrilen bir durum olur. Sonra dışsal uyaranlar sizi çok rahatsız etmeye başlar ve buna laf yetiştirmeye, işte öyle değil böyle demeye başlarsınız. Evet, bir böyle bir yanı var. Dediğin gibi diyet kültürüne mücadelede de bir konuşma, bir şeyleri dile getirme, defalarca anlatma tarafı kesinlikle olmalı. Ben azınlıkta olan tarafım. Yani ben bunu biliyorum, belki de bu alanda çalışan diyetisyenler az sayıda da olsa bunları anlatıyorlar belki de, ama daha çok konuşmalı, daha çok anlatmamız gereken bir noktadayız. Danışanlarımız da küçük misyonerler gibi yaymamız gerekiyorlarmışım. Ya durum şu, sınır koymayı öğrenmek gerekiyor her şeyden önce. Bu olacak. Bunu yok edemeyeceğiz. Çok milyar dolarlık bir şeyden ve gerçekten artık insanların bu benim kültürüm diye benimsediği bir şeyden bahsediyoruz. Ben, bana ne işe yarıyor, bana ne iyi geliyor ve ne beni tetikliyor, ne benim için iyi değilin ayırdına varabiliyorsam bunu biraz daha hayatımdan elimine edebilirim. Instagram'da, sosyal medyada bu hesapları takip etmeyi bırakabilirim. Hangi reklam araçları önüme düşüyor, onları işte birazcık ince ayarlar ama bunları belki de ilgili değilim, bunları görmek istemiyorum seçeneklerine başvurabilirim. Ve beslenmeyle alakalı ya düşünmek, sürekli okumak, etmek, bu da toksik bir yere geliyor. Her ne kadar iyi niyetlerle bunu yapıyorsanız olun. Sürekli bu konu gerçekten, işte o devrim yapmaya ne zaman vaktimiz kalacak o zaman? Bence biraz es vermek gerekiyor ve biraz daha beden nötrlüğü üzerine keşke bir dönüşüm yaşasak. Hani beden olumlamanın da ötesinde, bedenim tamam güzel, her bedende güzelim ama bedenimden öteyim. Başka bir şey var bende. Yani bu benim değerim, bu benim kişiliğim, bu benim yaptığım her hareketim, söylediğim her şey. Bunların hiçbirinin benim bedenimle alakası yok. Biraz daha belki de beden nötrlüğü düsturuyla hareket edebileceğimiz bir durum olursa, ki ya bilmiyorum, yeni nesilde eğilim hem bu yönde var hem de diğer yönde de var. Tam da söyleyemiyorum ne yöne gidiyoruzu, algılayamıyorum ama birazcık bence davranışlarımızla, yani hani mesela o küçük cevabındır ya. Biri sana diyet yapıyorum ve sonra şöyle yapıyorum dediğinde, tamam hani sen yapıyorsun ama ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum demek bile o kişinin niye, neden, ne oluyor diye düşünmesine sebep olacak bir şeydir belki de.
Hı hı. Diyet kültürüne maruz kalmak istemiyorum.
İstemiyorum lütfen kapıda bırak.
Çok çok teşekkür ediyorum Begüm. Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin bir şey var mıdır?
Ben çok teşekkür ederim öncelikle davetin için. Söylemek istediğimiz şeyleri çok daha fazlası vardı ama aslında... Evet. Umarım başka platformlarda, başka şekillerde dile getirebiliriz. Ama kadını, erkeği, herkesi bundan muzdarip, belki bu söylediklerimiz insanları çok sinirlendiren şeyler de olabilir. Hani önceden diyetisyenler başka şeyler diyordu, şimdi başka şeyler diyorsunuz gibi. Günün sonunda bunun karar verme yetisine sahipsiniz. Ne size iyi gelecek, ne sizin hayatınız için daha çok işe yarıyor, hangi düşünce kendinize daha yakın hissettiğiniz bir noktada, bütün bunları size bırakıyoruz. Biz sadece seçenek sunmakla yükümlü. Umarız, ama bu da farklı bir kapı açmıştır.
O zaman ben de tekrardan kahrolsun diyet kültürü diyorum.
Kahrolsun patriarka ve diyet kültürü.
Aynen, patriarka da kahrolsun diyorum. Anti diyet riot club'a katılmak isteyenler elime mum diksin diyorum. Ve bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
Hoşçakalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.